Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyomuzun dinleyenleri, bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize gelen soruları çok değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Yine sizden bize ulaşan sorular var. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle: evde, bahçede köpek beslemek namaza mani olur mu? Köpek elbisemize sürtünürse o elbiseyle namaz kılınabilir mi? İçinde köpek olan eve melek neden girmez? Şeklinde bir sorumuz var.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Basri hocam, baktın biz bir soruyu yarım saatte ancak cevaplandırıyoruz.
Estağfurullah.
Sen de bir soru diye 3-4 tane soruyu peş peşe sıkıştırmış oldun. Bu da güzel bir siyaset doğrusu. Öncelikle evde veya bahçede köpek beslemek namaza mani olur mu diye soruyor herhalde.
Evet.
Muhterem dinleyenimiz. Namaz, biliyorsunuz, Allah'a kulluğumuzun zirve ibadetidir. Namazın şartları zaman zaman anlatıyoruz. Altısı içinden, altısı dışından olmak üzere 12'dir. İçinden olan şartlara rükün diyoruz. Rükün bir şeyi oluşturan, meydana getiren ana unsurlar demektir. Rükünler namazı namaz yapan unsurlardır. Namazın dışındaki şartlar da namaz öncesi bulunması gereken, bulunması zorunlu olan şartlardır. Bunlar hadesten taharet dediğimiz manevi pislik halinden, abdestsizlik, günüplük gibi hallerden temizlenmeyi, necasetten taharet dediğimiz şer'i, dini olarak pis sayılan, necis sayılan şeylerden temizlenmeyi ifade eder. Binaenaleyh bunun dışında setre avret, vücutta örtülmesi gereken yerleri örtmeyi ifade eder. İstikbali kıble, kıbleye dönmeyi, Kabe-i Muazzama'ya doğru namaz kılmayı ifade eder. Efendim, bir de namaza niyetle başlamamız gerekir. Böylelikle bu dış şartlar oluşmak suretiyle namaza hazır hale geliriz. İftitah tekbiriyle beraber namaza girer. Kıyam, kıraat, rükû, sücud ve kaide ile beraber de namazı tamamlamış oluruz. Böyle olunca da köpeğin varlığı veya yokluğu namazın zahiri anlamda bir bozucu unsuru olarak karşımıza çıkmamaktadır. Fakat köpek bizi meşgul edecek olursa, namazda olmazsa olmaz olan huşu dediğimiz, gönül huzuru dediğimiz, namazı kendisi için kıldığımız Yüce Mevla Teala Hazretlerini düşünmek demek olan namazın huşu ve huzuuna mani bir durum sergileyecek olursa, o zaman namaz şekil şartları itibariyle tamam olmakla beraber iç dünyamızı tedirgin ettiği için, bizim Allah'la olan birlikteliğimize, beraberliğimize halel getirdiği için manevi bir kusur sayılır. Burada köpek korkusu, endişesi namazı dosdoğru kılmamıza, düzgün bir şekilde kılmamıza mani olabileceği gibi, efendim işte bir yerde namaz kılıyorsunuz, bir havhav sesi duydunuz, eyvah bir yerden bir köpek mi saldıracak diye tedirgin olduğunuzda namazınız nasıl huşu cihetiyle bozulmuş olur ise, diğer taraftan köpek muhabbeti sinmiş olan bir kalpte de namazın tam anlamıyla Allah için kılınabiliyor olma, kılınıyor olma özelliği zedelenmiş demektir. Fakat bunun yanı sıra muhterem dinleyenimiz şunu da sormuş olabilir. Evde köpek besleniyor. Hayvancağızın kılı, tüyü sağa sola saçılıyor. Belki abdest ihtiyacını olur olmaz yerlerde gidermiş olabilir. bu gibi yerlerin üzerine seccade sermeden namaz kılınma ihtimali söz konusu olabilir. Binaenaleyh bu gibi yerlerde namaz kılınabilir mi? Namaz kılınacak olan yerin, namaz kıldığımız mekanın, secde azalarımızın değdiği noktalar itibarıyla temiz olması gerekir. Necasetten pak olması, arınmış olması gerekir. Binaenaleyh eğer bu hayvancağızın teri bulaşmış ise, efendim abdesti bulaşmış ise bir mekana, o mekanda namaz kılmamız mümkün değil. Biliyorsunuz eti yenmeyen hayvanların terleri de necistir. Çünkü terleri iç kaynaklı bir dışa salgı salınması meselesidir. Etinin hükmü ne ise terinin salyasının hükmü de aynıdır. Hanefi mezhebi açısından eğer bir köpek birine sürünmüşse, kuruysa, elbisesinde bir ıslaklık meydana gelmemiş ise oraya necaset sirayet etmez. Ama eğer hayvan terlemiş, terini bulaştırmışsa orada necaset oluşmuş olur. Bu münasebetle şu bilgiyi de vermekte fayda var. Mesela çorabınızı çıkardınız, abdest alacaksınız. Banyoya düşürdünüz. Banyonun kuru bir yerine düşmüş ise çorap ve çorabı aldığınızda herhangi bir ıslaklık söz konusu değil ise sizin çorabınız kirlenmemiştir. Ama eğer necis olan bir yere düşmüş, pis olan bir yere düşmüş ve oradan bir nem kapmış ise, ıslaklık bulaşmış ise çorabınıza, takkenize, başka bir çamaşırınıza, o zaman o ıslaklık, o nem necis hale getirir. Bunu zaman zaman rastlayabiliyoruz. Mesela yeni yıkadığınız bir gömleğinizi sıktınız, astınız bir kenara, oradan düştü yere. Yere düşmekle yerdeki necaseti kapmış olur mu? Eğer onun bir izi vesairesi filan çıkmışsa, o zaman tekrar yıkamak lazım gelir. Eğer çıkmamışsa veya gömleğin nemi toprağa bulaşmamışsa, o zaman tekrar yıkamaya gerek yoktur. Binaenaleyh tekrar mevzumuza dönecek olursak, böyle bir köpeğin terinin bulaşması, necasetin bulaşması anlamına gelir. Mamafi Şafii mezhebinde köpeğin bizzat kendisi de necis olduğundan onun da sürünmesi, necasetin sürünmesi anlamına gelir. Ama burada da kuru kuruya sürünmenin bir şeyi yok. Yani dolayısıyla onun ıslak olarak sürünmesi, elbiseye o ıslaklığının, neminin geçmesi gerekir. Eğer kılınan bir yerde, namaz kılınan bir yerde böyle bir tehlike söz konusu ise orada seccade kullanmak gerekir. Seccadenin böyle bir pisliğin üzerinde olması, seccadenin üst tarafına pisliğin nemini aktarmadığı sürece namaza mani değildir.
Yani mesela kıllar var, onları bir mani teşkil etmiyor değil mi hocam? Seccade serildiği vakit.
Yani üzerine seccade serildiği vakitte bir mani teşkil etmiyor haliyle. Fakat köpek beslemek bizatihi evde uygun bir davranış değil. Müslüman
yani evin içini yaşantısına, kastediyoruz.
Evet, Müslüman yaşantısına uygun bir davranış değil. Ama zaruret olabilir. Avcılık için köpek eğitilir, av köpeği olarak kullanılabilir. Veya koruma amaçlı kullanılabilir. Köylerde işte veya çiftliğinde vesairesinde kuşa kurda karşı hayvanlarını koruma amaçlı, evini koruma amaçlı kullanılabilir. Fakat süs amaçlı, zinet amaçlı köpek beslenmez, köpek saklanmaz. Zekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam köpek veya suret olan eve melekler girmez buyurmuştur. Meleklerin huzursuz olacağı, meleklerin girişine mani olacak olan köpek ve suret gibi nesneleri bir Müslüman evinde bulundurmaz, barındırmaz. Çünkü bir Müslüman meleklerle beraber Kur'an okur, melekler onun Kur'an'ını dinlemek için gelirler. Namaz kılar, namazına şahit olmak için gelirler. Nitekim Cenab-ı Allah bunu açık bir şekilde ifade ediyor. İnne Kur'an el fecri kâne meşhûde diyor. Fecir vakti, sahur vakti, seher vakti okunan Kur'an şahitli bir Kur'an'dır diyor. Kim şahitlik ediyor ona? Melekler şahitlik ediyor. Onun için dikkat ederseniz bu havhavlar, köpekler de tam seher vakti, yani imsakın 15 dakika öncesinden başlarlar, havlamaya başlarlar. Hayvanat kendi lisanınca tesbihata başlar. Çünkü o çok kıymetli bir vakittir. Asla uykuyla geçirilmemesi gereken çok değerli bir vakittir. Bunun kıymetini hayvanlar belki bizden daha iyi bilmektedirler. Fakat Cenab-ı Allah böyle olmakla beraber bu hayvanları evimizde beslemeyi yasaklamaktadır. Dinimiz bunu yasaklamaktadır. Bu hadis-i şerifler bunu gösteriyor. Binaenaleyh bu hayvanlar kendi tabii ortamlarında hür ve serbest bir şekilde hayatlarını sürdürmeliler. Fakat ihtiyaç söz konusu olursa insanlığa hizmet etmek adına bekçi köpeği bulundurulabilir, avcı köpeği bulundurulabilir, çoban köpeği, sürüyü vesaireyi muhafaza etmek için bulundurulabilir. Bilmiyorum sorunun diğer şıkları bu arada.
Değerli hocam, benim aklıma şu geldi. Hayvan, yani köpek ve suret geçiyor hadis-i şerifte. Suretten kasıt nedir? Peygamber Efendimizin zamanında nasıl suretler vardı?
Şimdi tabii yani günümüzde fotoğraf makinesi çıkana kadar suret elle yapılıyordu. Suretten kastın ne olduğuna dair alimlerimiz, bu suretten kasıt üç boyutlu heykeller midir yoksa elle çizimler de surete dahil midir? Allahu alem, üç boyutlu resimler de elle yapılan çizimler de surete dahildir. Bu suretin canlı sureti olması özellikle yasaklanmıştır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en şiddetli azap edilecek grup arasına bunları da zikretmiştir. Yani resim yapanlar, suret yapanlar, kıyamet gününde en şiddetli azap tatbik edilecek. Onlara denilecek ki hadi suretini yaptığınız bu resimlere hayat verin denilecektir. Çünkü elinde kalem burnunu istediği gibi yapmakta, gözünü istediği gibi yapmakta, kulağını, dudağını, sakalını, bıyığını istediği gibi yapmakta. Adeta burada yaratıcının yaratıcı olma özelliğine bir benzeme söz konusu olmakta. Ben de yaparım türünden bir baş kaldırı adeta söz konusu olmakta. Bu yüzden resimle sureti ayırmışlar. Yani bugün fotoğraf makinalarıyla çektiğimiz resimler bir karenin sabitlenmesi. Yani siz oraya bir müdahalede bulunmuyorsunuz. Yani bir gün bir yerde bir resim çektiriyordu bir kimse. Ay çok çirkin filan çıkmış deyince resim, gayri ihtiyari dedim ki yani malzeme neyse o çıktı. Dolayısıyla evet, yani ışığı ayarlarsınız, iyi kullanırsınız vesaire filan, daha kaliteli bir sonuç alabilirsiniz ama nihayetinde fotoğraf makinesiyle resim çekerken mevcut bir kareyi dondurduğunuzu düşünün. O ile bir resmi çizmeyi, sureti kağıda kalemle dökmeyi birbirinden ayırt etmek gerekiyor.
Şu anda yani anladığım kadarıyla resim bu şeye girmiyor mu? Bu yasağın dahiline girmiyor mu?
Bu yasağın dahiline şöyle girer. Eğer bu resimleri büyütür, pano yapar, çerçeve haline getirir, evin baş köşesine asarsanız, odanın baş köşesine asarsanız, adeta orada bir tazim için, bir tapınma için,
ölmüş dedesini, ninesini efendim böyle çerçeveletiyorlar, asıyorlar insanlar. Bu yani buna girer mi?
Buna girer. Çerçeveletip asmak girer. Çünkü duvara bir şeyi asmak demek saygı icabı onun oraya konulacağı anlamına gelir. Nitekim filvaki zaman içerisinde salih kimselerin bu şekilde resimleri, suretleri yapılmış. Bir müddet sonra onlara tapınılmaya başlamış. Hele bugünü Türkiye'mizde çok net bir şekilde görüyoruz. İnsanların putların önünde işte çiçekler koyduğunu, saygı gösterileri yaptığını, bir dakikalık, beş dakikalık, on dakikalık kıyamvari, namazdaki kıyama benzer saygı duruşlarında bulunduklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Yani demek ki o günün cahiliye toplumu ile bugünün cahiliye toplumu arasında pek bir fark yok. Yani bugün de resme saygı var. Bugün de heykele, puta saygı var. Binaenaleyh İslam tevhid dininin bir gereği olarak bunları yasaklamış.
Evet.
Kesinlikle yasaklamış. Ama fotoğrafı cebinizde vesikalık fotoğraf olarak saklıyorsanız, ne bileyim işte albümünüzde bir anı olarak saklıyorsanız, onun derecesi duvarda asılı olan fotoğrafın ki gibi değil.
Evet.
Binaenaleyh bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Mesela ayak altındaki bir fotoğrafla işte tavana asılan bir fotoğraf, duvara asılan bir fotoğraf da aynı değil. Ayak altındaki bir fotoğrafı önemsememiş dinimiz. Niye? İhanet ediliyor çünkü. Yani onda bir tapınma eğilimi yok. Bir tazim, bir saygı eğilimi yok. Binaenaleyh bu hususlar önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Allah soruda başka olsun. Kaçırdığımız bir şey var mı
soruda
bilmiyorum.
Soruda elbiseyle namaz kılınabilir mi diye sormuş. Onu cevaplandırdık. Yani bir köpek elbiseye sürtünürse.
Eğer terli olarak sürtünürse ve onun evet. teri elbiseye geçmişse elbiseyi değiştirmek gerekir. Bu hususlara dikkat etmek lazım.
Tabii o zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Terli mi, tersiz mi? Onda çok biraz yani dikkat gerekiyor. Köpek yani terli mi?
Yani mümkün mertebe yakın durmamak lazım. Eğer üzerinize bir ıslaklık bir nem bulaşmışsa
evet oradan anlamak
oradan anlayabilirsiniz.
Evet. Diğer bir sorumuz şöyle. Elif Bağ cüzüne çalışmak ya da Kur'an okumak için camiye giden kız çocukları adetli iken ne yapacak? Bu durumda camiye devam etmeleri caiz mi?
Şimdi camilerimiz tabii hem ibadet mahallimiz, hem eğitim mahallimiz, hem yeri geldiğinde İşte sosyal faaliyetlerimizi icra ettiğimiz bir mekandır. Ama bununla beraber caminin özel bir statüsü vardır. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدَى buyuruyor Cenab-ı Allah. Camiler Allah'a aittir. Orada Allah'tan başka kimseye nidada bulunmayın, duada bulunmayın, çağrıda bulunmayın diyor. Binaenaleyh camide icra edeceğimiz faaliyetlerin dinle, diyanetle alakalı faaliyetler olması gerekir. Buna oyun eğlence de dahil. Yani din bazen bize eğlenmeyi emrediyor. Mesela bayramlar böyle mevsimlerdir. Bayramlar matem tutulacak mevsimler değildir. Yani oturayım ağlayayım. Hayır, bayramda eğleneceksin. Yiyeceksin, içeceksin, şen şakrak olacaksın. Binaenaleyh dinin...
Değerli hocam, burada galiba yaz Kur'an kursu gibi veya yıl içinde yapılan Kur'an kursları evet. gibi faaliyetler kastediliyor.
Evet, bu tür faaliyetlerde de olsa cami adabına, cami saygınlığına herhangi bir halel getirmemek gerekir. Mesela cünüp bir kimse cünüp olarak camiye giremez. Yıkanacak, öyle girecek. Adetli bir kadın adetli şekilde camiye giremez. Temizlenecek. Temizlendikten sonra camiye girebilecek. Binaenaleyh böyle bir kimse varsa bunlar bu dönemleri içerisinde camiye giremezler. Ama cami müştemilatından olup da namaz kılınmayan yerlere girebilirler. Mesela caminin mihrap tarafında bir çıkıntı var. Orada namaz kılınmıyor. Kılsan da zaten imamın önünde olmuş oluyorsun. Diyelim ki alt katında ve kenarında bir yer var. Oraya girebilirler.
Cami odası olabilir.
Caminin evet dışında cami evet. odası olabilir. Caminin yanında yapılan Kur'an kursu olabilir. Buralara girebilirler. Ama cami olarak bilinen yere giremezler. Girmeleri doğru değil.
Muhterem hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize gelen soruları cevaplandırıyor. Değerli hocam, diğer bir sorumuz şöyle. Müslüman olmayan kimsenin camiye girmesi caiz midir? Gayrimüslimlerin Mekke ve Medine'ye girmelerini neden yasaklanmıştır?
Tabi biliyorsunuz Beraat suresinin başında Cenab-ı Allah bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar diye müşriklerin, gayrimüslim unsurların camiden uzaklaştırılmalarını emrediyor. Binaenaleyh Müslüman olmayanların Mescid-i Haram'a Kabe-i Muazzama'ya girmesi yasaklanıyor bu ayeti kerime ile. Bütün mescitler de Allah'ın mescididir, Allah'ın Kabe'si hükmündedir diyen alimlerimiz bunun bütün mescitleri içine aldığını ifade ederler. Dolayısıyla hiçbir mescide Müslüman olmayanların alınmaması gerektiğini söylerler. Ama bazı alimlerimiz de mescitler ruhaniyeti yüksek olan yerlerdir. Evet, Mekke, Medine'ye kafir olanlar, Müslüman olmayanlar alınmazlar. Ama onun haricindeki mescitlere, mescitleri kirletmemek, pisletmemek, mescitlere zarar vermemek, mescitlerden ibret almak, Müslümanların ibadetini müşahede ederek, seyrederek, Müslümanlığına dair ümit beslenilen kimselerin burada bulunmalarının mümkün olabileceğini söylerler. Fakat Mekke, Medine'nin özel bir durumu vardır. Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Allah müşriklere bu yıldan sonra Kabe-i Muazzama'ya girişleri yasaklanmıştır. Onları yaklaştırmayın ayetlerinin peşinden de فَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Eğer bir fakirlikten endişe ediyorsanız bilin ki Allah sizi fazlu kereminden zengin eder buyuruyor. Bunun anlamı ne? O gün biliyorsunuz Kabe-i Muazzama'ya insanlar dünyanın dört bir tarafından geliyorlar ve her gelen de tabiri caizse bir turizm geliri bırakıyor. Ticaret hareketleniyor. İnsanların oraya gelmeleriyle konut sektöründe bir canlılık meydana geliyor. Ticaret erbabı kazanıyor. Binaenaleyh her gelen yabancı oraya bir şeyler bırakarak gidiyor. Bu Kabe-i Muazzama'nın ilk inşa edildiği tarihten itibaren böyle devam ediyor. Tabii ilk dönemlerde kervanların, kafirlerin geliş gidişi kolay değil. Ama bugün için hepten bunlar kolay hale gelmiş. Cenab-ı Allah Mekkeli Müslümanlara buyuruyor ki eğer siz müşrikler gelmezlerse bizim turizm gelirlerimiz düşer diye bir endişeye kapılıyorsanız bilin ki Allah onun karşılığında onun bedeli olmak üzere size fazlından ihsanda bulunur. Burası çok enteresan bir ayeti kerime. Zaman zaman mesela bazı ülkeler turizm gelirlerine bel bağlıyorlar. Gelecek olan turistlerin denizlerde, plajlarda sere serpe istedikleri gibi din iman endişesi olmaksızın yapacakları tatillerden ülke ekonomisine bir katkı geleceğini zannediyorlar. Cenab-ı Allah açıkça ifade ediyor ki siz dininizde, imanınızda, adetlerinizde, geleneğinizde, göreneğinizde bağdaşmayan bu tür faaliyetlere, bu tür turizm işlerine iltifat etmeyin. Bırakın oradan gelecek olan 3-5 kuruştan fazlasını Cenab-ı Allah size fazlasıyla verecektir. Binaenaleyh bu ayeti kerime bütün Müslümanlar için de bir ibrettir. Dinimizden taviz vererek elde edeceğimiz kazancın bir bereketi olmaz. Allah'ın dininden ödün vererek, kısıntıya giderek, gavuru memnun etmek suretiyle ümit ettiğimiz kazançların bereketi olmaz. Onlar getirdiklerinden fazlasını götürürler. Maalesef geçmiş yıllarda bunu gösterdi ki, bu şekilde ümit bağladığımız turizm için gelecekler, para bırakacaklar diye ümit bağladığımız, bel bağladığımız kimseler kafaları kızdı gelmediler ve çok ciddi o sektörde çalışan insanlarımız sıkıntı çektiler. Binaenaleyh bu yanlıştan bir an önce dönmemiz gerekiyor. Turizm geliri diye ülkemizin maddi manevi değerlerine ters işlerin yapıldığı sektörlere yatırımdan daha ziyade ülkenin hakiki kalkınmasına hizmet edecek yerlere yatırım yapmamız gerekiyor. Böyle bilinçli bir şekilde yapılan uygulamalara da Cenab-ı Allah kendi fazlından ziyadesiyle fazlasıyla bolluk ve bereket vereceğini bu ayeti kerimelerde de ifade ediyor.
Evet değerli hocam, Mekke ve Medine'ye bu yasağın hikmeti ne ola ki? Girişinin gayrimüslimlerin girişinin.
Tabii Cenab-ı Allah onun hikmetini de beyan ediyor. Onlar necistir diyor, pistir diyor.
Evet.
Dolayısıyla bu mekanın taharetini, temizliğini zedeleyen unsurlardır. Binaenaleyh göz büyük bir nimet. Göz eğer haramı, yanlışı, necisi görmeye alışırsa bir müddet sonra ona karşı kalple bir muhabbet oluşmaya başlıyor. Bu muhabbetin oluşmasına engel olmak için gözden ırak tutmak gerekiyor.
Yani evet.
Türkçemizde de güzel bir söz var. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur diye. İnsan görmediğini aklına da getirmiyor. Binaenaleyh şimdi düşünecek olursanız işte müşrikler Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye giriyorlar. Nasıl girecekler?
Evet.
Yani dört dörtlük tesettürle mi girecekler? Müşrikler zaten. Onların örtünmelerinin de onlara bir faydası yok ki. Yani şimdi müşrik olan, Allah'a inanmayan bir kadın çarşafa girmiş. Buna bir faydası var mı?
Yok.
Yok. He, yani yazın sıcağından, kışın soğuğundan korunur. Ne bileyim bir takım kem gözlerden korunur, ayrı bir mesele. Ama Allah'ın emrini tutuyorum diye kazanacağı bir sevap yok. Binaenaleyh bu kimselerin bu mahalleri, bu mekanları mukaddesliğine, kutsiyetine bağdaşmayacak bir şekilde gelmeleri, davranmaları, işte biz gelir bırakıyoruz, turist veli nimettir. Kardeşim senin memleketini ziyarete geldim diye Müslüman olacak halim yok diye kendi kültürünü eğer satmaya çalışırsa buraların mukaddesliğiyle bağdaşmaz. Binaenaleyh bunlar aslında bütün Müslüman memleketleri için de söz konusudur.
Evet.
Turist geldiğinde kendi kültürünü, kendi giyim tarzını, kendi yaşam biçimini getirip dikte eder, dayatır. Bir müddet sonra ben şunu içiyordum, bunu isterim der. Ben bunu yiyordum, bunu isterim der. Bunlar beraberinde değerlerimizle ilgili, kendi inançlarımızla ilgili, hayat tarzımızla ilgili ciddi tavizler vermemize yol açar. Cenab-ı Allah özellikle de Mekke ve Medine'sinde asla buna müsaade etmiyor.
Allah razı olsun. Değerli hocam, diğer bir sorumuz şöyle. Kendi ırkını sevmek dinimizin yasakladığı ırkçılığa girer mi?
Şimdi yani kendi ırkını dediğin ne kadar ırkını seveceksin? Yani nihayetinde küllüküm min Adem ve Adem min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Yani toprağı sevmek gerekiyor. Hepimizin ırkının gittiği yer toprak. Ama şurası bir hakikattir ki insanın akrabalık bağlarını koruması gerekiyor. Sıla-i rahim dediğimiz şey akrabalık bağlarının korunmasıdır. Ve sıla-i rahim en önemli farzlarımızdan bir tanesidir. Ablanı, abini, kardeşini, amcanı, halanı, teyzeni, anneni, babanı ziyaret edeceksin. İhtiyaçlarını soracaksın, soruşturacaksın, onları seveceksin. Onlarla olan bağını koparmayacaksın, onlara iyilik yapmaya devam edeceksin. Ama işte hiçbir şekilde seninle bir yakınlığı olmayan, söz gelimi işte sen Türksün diye o da Türk, bir Türk'ü bir Kürt'ten daha fazla sevmek sırf Türk olduğu için ise bu yanlış bir sevgidir. Çünkü Cenab-ı Allah bizi Müslüman olmak üzere kardeş kılmıştır. Mümin olmak üzere kardeş kılmıştır. Mümin olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için birbirimize zimmetliyiz, kardeşiz ve bütün Müslümanları da aynı derece sevmekle yükümlüyüz. Ama şu kadar var ki bir takım Müslümanlara karşı dini vecibelerimiz söz konusudur. Akrabalarımıza akrabalık hukukunu gözetmemiz gerekmektedir. Yine aynı şekilde işte ben İstanbul'da yaşıyorsam, Çamlıca'da yaşıyorsam, Çamlıca'daki insanları koruyup gözetmekle mükellefim. Komşumu, komşumun komşusunu koruyup gözetmekle mükellefim. Binaenaleyh benim kavmu kabilemi oluşturan kimselere karşı vazifelerim, sorumluluklarım vardır. Ama bunun ötesinde benim için Müslüman olması, Allah'a iman ediyor olması önemlidir. Allah'a iman etmek kaydıyla Cenab-ı Allah buyuruyor ki, biz sizi kabilelere, milletlere birbiriniz ile daha rahat tanışasınız diye ayırdık. Yani ne oluyor şimdi? Adreste eğer uluslararası bir mektup yazmışsanız önce ülkehanesine o mektup atılıyor. İşte söz gelimi mesela Katar'a bir mektup gönderdiniz. Katar'a gidiyor bu mektup. Ondan sonra şehire bölünüyor. Şehirden ilçeye bölünüyor. İlçeden mahalleye bölünüyor. Mahalleden sokağa bölünüyor. Sokaktan da artık postacı kapıya teslim ediyor. Eğer böyle bir taksim olmasa, direkt sokak ismi verilse, işte yüz binlerce sokak arasından o sokağı nereden bulacaksınız? Binaenaleyh kabilelere, milletlere ayrılmamız tanışmamızın kolay olması içindir. İnne ekramakum indallahi etkakum, ama en değerliniz Allah katında en takvalı olanınızdır. Fakat bu şu demek değil. Yani ben kardeşim Türk'üm, Türkleri bir tarafa bırakayım. Hayır. Bugün Türklük Müslümanlıkla bütünleşmiş ise, mezcolunmuş ise benim için değerlidir. Kürtlük Müslümanlıkla mezcolunmuş ise benim için değerlidir. Türkçe üzerinden hitap ettiğim bir kesim var, Kürtçe üzerinden hitap ettiğim bir kesim var demektir. Arapça üzerinden hitap ettiğim bir kesim, iletişime girebildiğim bir kesim var demektir. Bütün bu yan faktörleri, yan ilişkileri, Müslümanlığın paralelinde oluşan ilişkileri Müslümanlığımın hizmetine kullandığım sürece problem yok demektir. Ama onları Müslümanlığımın ötesine geçirmeye başlarsam, o zaman bu cahiliye adetleri, cahiliye asabiyesi dediğimiz bir tehlikeli kan üzerinden, kafatası üzerinden kimlik oluşturma sürecine götürür ki bu Allah'ın yarattıkları arasında bir üstünleme gibi yanlışa götürür, Allah muhafaza etsin. Oysa yaratıcı tektir. Bütün insanlığın ilahı tektir. Arap'ın aceme, acemin araba, Türk'ün kürde, Kürd'ün berberiye bir üstünlüğü yoktur. Allah hepimizi eşit yaratmıştır. Aksini düşünürsek orada zulüm başlıyor zaten. Bugün niye Batı emperyalizmi zalimane bir tavır takınıyor? Diğer uluslar, diğer milletler bizimle aynı değil diyor. Afrikalıyı kendisine köle olarak, sömürülecek insan olarak görüyor. Çok medeni, çok şirin, çok cici bici Avrupalı asırlardır Afrika'yı sömürerek oradan taşıdığı zenginliklerle bir müreffeh hayat kendi ülkesinde sürüyor. İşte bunun yegane sebebi kendini, kendi ulusunu diğerlerinden üstün görme hastalığıdır. Bu Müslümanca bir bakış açısı değildir. Allah muhafaza etsin. Hepimizin Allah'ı aynı Allah. Hepimizi Allah kullarına karşı yaptığımız muameleden hesaba çekecek. Yani kıyamet gününde ya Rabbi ben bunu kayırdım çünkü bu Türktü dediğimizde bu argümanımız kabul edilir mi? Ediliyorsa problem yok. Ama edilmiyorsa orada ahirette büyük bir sıkıntı olur bize. Ama ben tanıdığım Türklerle beraber bir pakt oluşturmuşum. İslam'ın payidarlığını, İslam'ın bayraktarlığını yapmaya çalışıyorum. Bu baş tacı edilecek bir meseledir. İslam etrafında oluşturulacak olan her türlü güzel birliktelikler makbuldür. İslam'ın hoş göreceği birlikteliklerdir. Cenab-ı Allah bu millete dininin fethini müyesser kılmıştır. Yüzyıllarca dini mübini İslam'ın payidarlığını yapmıştır. İnşallah kıyamete kadar aynı hizmeti ifa etmeye muktedir kılar. İnşallah. Öyle olduğu sürece Cenab-ı Allah aziz kılar, şerefli kılar. Ama yeter artık Müslümanların bütün derdini biz mi taşıyacağız söylemi başladığı zaman Allah muhafaza etsin. O zaman çukurun altına doğru yuvarlanmaya başlıyoruz demektir ki Cenab-ı Allah böyle bir tehlikeden hepimizi muhafaza eylesin.
Amin. Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Değerli sorularınızı info@erkamradyo.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.